Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Haftanın tam ortasında yeni şeylerle sizlerle birlikteyiz efendim. Yeni şeyler derken gerçekten bugün bayağı yeni şeylerden bahsedeceğiz. Sabah enflasyon oranları açıklandı. Saat 10.01'de. Hayır 10.01'de. Bir sıfır fazla koydum. Neyse. Enflasyon oranlarının içinde dikkat çekici rakamlar vardı. Bunları da ben bu konuyla çok ilgili, ekonomiyle de çok ilgili ve can ciğer dostum sevgili Bora Erdin'le konuşmak istedim. Bora merhabalar.
Merhabalar Serhat, iyi yayınlar.
Saygılar sunuyorum, sağ olasın. Bora, şimdi enteresan bir şey benim her zaman görmediğim ama senin tabii daha çok sık gördüğü şeylerden bir tanesi. TÜİK rakamlarına baktığımızda haberleşme giderlerinin %5,5 arttığını gördük. ENAG enflasyon oranlarını %124 olarak gösterse bile yıllığı haberleşmenin %0,5 düştüğünü söylemiş. Genelde tam tersi bir durum olurdu. Burada ne oldu?
Şimdi bu arada Radyo Sputnik dinleyicilerine söyleyelim. Ben bir yandan da enflasyon araştırma grubu içerisinde ENAG sözcüsü olarak şu an yayındayım. Enflasyon tarafında bahsedeceğimiz yeni şeyler var dediğim gibi. O da şu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun aylık haberleşme tarafında fiyat artışını gördüğümüzde 5.65'lik bir seviye görüyoruz. Ama ENAG tarafına baktığımızda ise bir fiyat gerilemesi olduğunu görüyoruz. Bunun birinci temel nedeni aslında şu. Türkiye İstatistik Kurumu ne yazık ki bazı dataları tüketiciyle, yurttaşlarla paylaşmaktan imtina ettiği için çok irdelemesine içine giremiyoruz ama şunu çok iyi biliyoruz. Bu ay, yani dün aslında hepimiz haber bültenlerinde, haberlerde cep telefonu faturalarına, iletişim ve haberleşme tarafına, öte yandan internet tarafına zamlar geldiğini biliyoruz. Doların etkisiyle birlikte haberleşme paketi içerisinde bulunan cihaz tarafında olduğu bölüme de yine zamlar geldiğini biliyoruz. Ne olacak? Mayıs ayında, Mayıs'ın 3'ünde veya 4'ünde hem Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK hem ENAG bir haberleşme verisi yeniden yayınlayacak. Şimdi tekrar dönelim başa. Bu aradaki farkın temel nedeni Türkiye İstatistik Kurumu'nun baz etkisinden korkması. Çünkü sadece Ocak ayından bu yana, sadece 3 ayda biz tüketici olarak, ya bakın enflasyonu hesaplamak için uzman olmaya gerek yok. Tüketici olarak siz Ocak'ta, Şubat'ta ve Mart'ta kadar fatura ödediğinizde Nisan'da ne kadar ödeyeceğinizi hesaplayabilirsiniz. Sadece bu kalemde.
Aynen öyle. Haberleşme faturaları da en net gözüken faturalar bu arada.
Kesinlikle. Hem dijital ortamda geliyor hem datayı rahat tutuyorsunuz. Ödemelerinize bakın. Ya şöyle, Nisan ayında gelen bu zamlarla birlikte Mayıs ayında çok yüksek bir fark olacak. Geçtiğimiz yıl zaten biliyorsunuz seçim öncesi zamlar kısmen tutulmuştu. Bazı operatörlerin biliyorsun kamu iştiraki olduğunu da göz önüne alarak baktığımızda bu noktada Nisan ayında ortaya çıkabilecek yüksek bir baz etkisini engellemek adına Mart ayı enflasyon verilerinde haberleşmeyi yüksek göstermişler. Yani izleyicimiz diyecek ki TÜİK daha yüksek göstermiş, siz mi hata yaptınız diyecek. Hayır, öyle değil aslında. Geçtiğimiz yıla kıyasla aslında bu noktada bir fiyat gerilemesi var. Çünkü haberleşme tarafını unutmamak lazım. Sen bu işin üstadısın. Bir ürünün yaşı geçtikçe teknoloji tarafında o ürün eski. Otomobil tarafında değil ama teknoloji tarafında böyle. Bu sepetin içerisinde de haberleşme tarafında aslında biz geçen yıl aldığımız ürüne baktığımızda ürünün artık limiti gelmiş. Teknoloji ilerliyor. Pandemiden sonra çok hızlı değişim oldu. Bunu göz önüne almak lazım. Yani baz etkisi düşünülerek eyvah çok yüksek görünür ve sepetteki ağırlığını da dikkate alarak hadi bu ay biraz yüksek gösterelim. Değilmiş olma ihtimalini çok yüksek.
Anladım. Yani şunu mu diyorsun? Ben hani anlamaya çalışıyorum. Ekonominin o taraflarına da biraz uzağım. O yüzden özellikle vurgulamak istiyorum sevgili Bora. Yani insanlar bir anda bunun fiyatını arttırırlarsa baz etkisi yüzünden enflasyonun daha yüksek gözükeceğinden korkarak bunu aylara yayarak arttırıyorlar. Bu ay artmamış olsa bile.
Tabii ki. Yani bu ay artmamış olsa bile yüksek gösterdi tek. Çünkü geçtiğimiz yılları da görüyoruz. Benzer bir durumu şöyle anlatayım. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve milletvekili seçimleri döneminde doğal gaz faturada sıfır göründü.
Evet.
Haliyle enflasyon da binlik, binde üç gibi çok inanılmaz düşük göründü bizde Mayıs enflasyonu. Şimdi bu neden oldu? Çünkü doğalgazdı. Şimdi bu Mayıs'ta doğalgazı ücretli ödediğimiz anda geçen sene sıfır olduğu için kaç birim gelirse o kadar yüksek ödeyecek bu sefer de enerji tarafı.
Evet.
Bunu da dengelemek lazım. Yani geçen sene Mayıs ayında verilen doğalgazın dezavantajı olarak baz etkisi göreceğiz bu sene. İşte aynı taraf haberleşmede de mevcut. Nisan ayında enflasyon da çok hızlı. Kaç geldi sevgili Serhat şu an fatura olarak?
Vallahi hatırlamıyorum. Yalan söylemeyeyim. Şimdi bir anda bir şey söylersem yalan söylemiş olurum. Hiç istemem onu.
En az gelen tarafta en düşük pakette %35, kontrolü ön ödemelerde %65'e kadar zam geldi. Şimdi düşünsene.
Evet. Yani 400, yani şu anda internet faturalarına baktığımızda 400 liranın altına kullanılabilecek bir internet yok gibi gözüküyor. Cep telefonu ücretlerine baktığımızda da ne bileyim 150-200 liranın altında böyle hani konuşsak da bitmese diye konuşacağımız bir paket gözükmüyor. Hani öyle söyleyeyim ben.
Öyle oldu. Çünkü Mart ayında diyor haberleşme tarafı. Bu arada haberleşmenin içinde çok fazla paket var ama biz fatura tarafından, hizmet tarafından işte bakıyoruz. Fatura, internet, cep telefonu, konuşma falan. Şimdi Türk diyor ki bize %5.65 arttı. Yani diyor 100 liraydı diyor. Şubat ayında senin faturan. Mart ayında diyor 106 lira oldu. Fakat Nisan ayında bu fatura haliyle 120 lira oldu. Onun üzerine bir %12 daha koyduğumuzda. Toplam baktığımızda biz sadece Nisan ayında zam işlemiş olsaydık 130 lira olduğunu düşünelim. 75'te %35'lik bir artış söz konusu olacaktı. Bunu aya yaymak söylediğim gibi çok daha makul görünüyor. Çünkü zaten Temmuz'a kadar TÜİK'in enflasyonu belli bir seviyede tutması gerektiğini görüyoruz. Çünkü ara zam olmayacağı söylense de mevcut durumda bir ara zam olacak. Memur ve emekli tarafına bir ara zam olması kaçınılmaz. Keza aynı durum asgari ücrette de görünüyor. Ama bundan önce seçim sonuçları böyle gelmemiş olsaydı farklı bir ekonomi senaryosu konuşurduk. Temmuz'da ara zam olmayacağını söyleyebilirdik. Ara zam olacaksa bütün devletler yapar bu arada. Yani sadece Türkiye özel bir durum değil. Bu devletler memur maaşlarını ve ödemeleri düşük gösterebilmek için enflasyonu genelde bir tık düşük gösteriyor ama bu bir tık değil, bu bir tok düşük görünüyor.
Ya bu çanak soru gibi değil. Gerçekten bunu korkarak soruyorum sana sevgili Bora. Yani bu bizim maaşlardan çalma anlamına gelmiyor mu o zaman? İşçinin maaşından, emeklinin maaşından, memurun maaşından. Çünkü düşük gösterip onlara az zam verip hani ondan sonra bizi çok zamla baş başa bırakmak bana çok itici geldi.
Ya evet, şöyle de bir durum oluyor. Yani zam yapılıyor. İnsanlar o zamla bir ay bile kurtaramıyorlar. Bizdeki zam meselesi zaten yanlış anlaşılıyor. Bu zam değil. Memura, emekliye yapılan zam değil. Bu bir enflasyon düzeltmesi. Yani o arada kaybettiğin 6 ayda paranın eriyen kısmını üstüne koyuyorlar ki en azından geriye dönük zarar etme. Yani sen aslında zam almıyorsun. Zam demek farklı bir şey. Ya şimdi zam faturası...
Refah artışı anlamına gelmesi lazım zamın. Ama biz refah artışı değil, refahımız eksilmesin diye onu tamamlamaya çalışıyoruz aslında.
Tabii ki. Onun üstüne koyuyoruz ve bu gecikmeli oluyor. Yani 6 ay bekliyorsun. Eskiden böyle değildi işte. 2 ayda bir, 3 ayda bir. 90'larda bahsediyorum. Evet, 90'larda da %115, 94'de bir enflasyonumuz var. Fakat ara zamlarla, aylık zamlarla bu iş toparlanıyordu. Biz şu an öyle değil. Bir eskiden sadece her yıl zam yapılıyordu. %10 da ortalaması. Şimdi %50-60'lara geldi. İşte asgari ücret 17.002 liraya geldi. Baktığımızda en düşük memur maaşının geldiği seviye 30 binlerde. Yine de yetersiz. Dediğim gibi bu enflasyon farkı, alım gücünü sabit tutmak için. Yani aynı ürünü, Ocak ayında aldığın ürünü sen Temmuz'da da aynı şekilde alabil diye verilen zam. Zam değil, enflasyon farkı. Bu nedenle bununla bir tam anlamıyla bir hırsızlık demek mümkün mü? Valla bence mümkün. Niye demeyelim? Çünkü YTL'den TL'ye geçtiğimizde 200 liranın alım gücünü 200 lira baz olarak aldığımızda bugün 8 liraya gerilemiş durumda geçen bu süreçte. 8 TL o güne kıyasla.
Harika ya, harika. Valla hayallerimiz, maaşlarımızın hayalleri ENAG, maaşlarımızın gerçekleri TÜİK gibi bir durum var. Valla ya da hani neresinden baktığına göre tam tersi de olabilir. Ya iyi ki varsınız ENAG olarak. Yakından ben takip etmeye devam edeceğim. Özellikle teknoloji alanlarında sizi çok sıkı takip ediyorum. İnşallah bu yakında da şunu görebiliriz. Hani bu gerçekten kimin ne kadar arttığının listelerini sıfırdan paylaşmaya başlarlar. Mahkeme kararını ciddiye alırlar diye düşünüyorum.
Değerli dostum, hep şöyle oluyor. Bizim her sektörde bir şeyimiz var. İşte Anka, Anadolu Ajansı bir yerde, biri önde biri arkada başlayıp en son hepsi aynı yerde birikiyor ya. 12. ayın sonunda biz en aktif zaten hepimiz aynı yerde birikiyoruz.
Valla inşallah öyle olur. Sevgili Bora, çok teşekkür ediyorum verdiğim bu çok değerli bilgiler için.
İyi günler, iyi dinlemeler.
Saygılar, sevgiler, sağ olasın. Evet efendim, günün en sıcak olayı buydu. Şimdi dünün en sıcak olayına doğru gidelim isterseniz. Hattımızda çok değerli bir konuğumuz var. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Rüştü Uçan hattımızda. Merhabalar Sayın Hocam.
Merhaba.
Merhabalar efendim.
Sağ olsun, çok kötü bir olay.
Maalesef efendim, gerçekten de böyle ülkemizde artık olmasını istemediğimiz ama sürekli çevremizde gördüğümüz olaylardan bir tanesi. Biz iş sağlığı ve güvenliği konusunda sizin gibi değerli hocalarımız ve ilgili bölümlerimiz varken bizim hala bunları arka arkaya yaşıyor olmamız beni çok üzüyor. Gerçekten de çok üzüyor. Dünkü olaylarda ne olduğunu sizin uzman bakış açınızla bir anlayabilir miyiz acaba?
Şimdi olayı bir defa şöyle bir şey değerlendirmemiz lazım. Eksi bir ve eksi ikinci katta ses izolasyonu ve bu tür bir tamirat çalışması yaparken kaynak yaparken bir kıvılcımla başladığı tahmin edilen ve etraftaki ses izolasyonu malzemelerinin çok yanıcı olmasıyla birkaç dakika içinde yaşanmaz bir duruma gelen bir yangın görüyoruz burada. Ve bu yangınla beraber adil çıkış kapılarının olmadığı veyahut da kapalı olduğu veya önde bir şey olduğu, yani kullanamadıklarını
bloke olduğu
böylece oradaki olan bütün insanlar, o 29 kişi vefat ediyor, bir kişi de şu anda ağır yanık vakasıyla hastanede, yani onu da yaşayıp yapamayacağı belli değil. Fakat burada en önemli şu gündeme gelmesi lazım bana göre. Orası 1000-1300 kişinin bar olarak kullandığı bir yer.
Evet, evet.
Ve bu 1300 kişi oradayken çok pik bir zamanda bu yangın olsaydı yine kurtarma ihtimali bunların büyük bir kısmının olmayacaktı. Bu kadar büyük bir faciayla karşılaşacaktık. Demek ki
efendim orada şöyle bir şey var. Şimdi mesela 300 işçi çalışırken 29 işçi vefat etmedi. 30 işçi çalışırken biri çok ağır yaralı, 29 işçi vefat etti. Yani dolayısıyla 1300 kişi oraya girerse Allah korusun katliam olur yani.
Tabii yani görünen o. Bir de burada detaylı tabii bilemiyoruz ama işte kolon kesme olayı olabilir. Döşemenin kaldırıldığı ile ilgili dedikodular var. Yani bir iki kat birleştirilmiş, bir kat evet, bir yapılmış efendim deniyor falan. Orada 16 katlı bir binada bunların yapılması demek o en ufak bir depremde o binanın yıkılmasını da getirecektir. Yani çoklu problem söz konusu. Yani böyle bir olayda bize bu tabii çok üzücü bir olay ama Türkiye'de böyle belki de binlerce salon var. Bunların tek tek şu anda yeni bir yönetmelik çıkarıp tek tek itfaiyesiyle, işte imar planlarıyla, şeyleriyle kontrol edip uygun olmayanların kapatılması gerekiyor. Yani bu bize bu böyle bir yol çizmesi lazım. Sadece oradaki problem değil. Ne bileyim işte Ankara'da da belki böyle bar var veyahut da şey var.
Her yerde var. Yani, Hocam peki şunu sormak istiyorum size izninizle. Yani iş sağlığı ve güvenliği konusu uzun zamandır ülkemizde konuşulan bir şey ve hani ben mesela girdiğim iş yerlerinde de hani herkesi sınavdan da geçirirler mesela, aman dikkat edin şurayı biliyor musunuz bunu biliyor musunuz diye, ki bu mükemmel bir şey ve oradaki alınan önlemler Allah korusun biri yere düşerse dirseği morarmasına kadar ciddi ve detaylı düşünülen şeyler var. Bütün bunlar varken biz nasıl hala böylesi konularda insan kaybedebiliyoruz? Bunu anlayamıyorum. Yani kanunlarda bir sorun yok, uygulamalarda bir sorun var gibi görüyorum ben. Ne dersiniz?
Şimdi kanunlarda da var.
Var mı?
Bir defa tabii şöyle, bir defa bu tür yerlere ruhsat bile eskiden verilmiş olsa, işte yılda bir diyelim ki yeni bir yönetmelik çıkarılacak. Yılda bir itfaiye ile beraber kontrol yapılacak. İşte risk analizine göre kaçış kapıları çalışıyor mu? İşte uygun mu değil mi? Burada yangın söndürme sistemleri de yok veyahut da onlar da çalışmamış. Yani o anda yangın başladığı an orada yangın söndürme sistemi devreye girip sesli olarak da etraftakilerin uyarması lazım. Orada ben dün oradaydım. Bölgeye gittim. Ben bir televizyon kanalı götürdüm. Oradaki evet, kişilerin dediği ses izolasyonu çok çok iyi olduğu için yangının çıktığının yerin dışarısında uzağında diyelim alt katta çalışan kişiler yangın çıktığından haberleri bile olmamış. Çünkü ses yalıtımı çok iyi. Onun için de o insanlar da bir anda yangın çok büyüyünce zaten boğularak ölmüşler. Yani bunların hepsinin tek tek kontrol edilmesi lazım. Şu anda çok büyük bir problemi gerçek anlamda analiz edip ona göre buradaki sadece 5 kişiyi cezalandırma, 6 kişi, 10 kişiyi cezalandırma değil. Aynı durumdaki bütün yerlerin elden geçirilmesi lazım. Yoksa bu tür vakalarla ne yazık ki çok karşılaşırız.
Yani peki son olarak size şunu sormak istiyorum hocam. Böylesi durumlarda görev kime düşer? Ya bunu kontrol etmek ve dolayısıyla kapatmak gerekirse vesaire vesaire belediyelerdedir gibi geliyor bana. Ne dersiniz?
Yani şimdi sadece belediyeyi de şey yapmamak lazım. Yani bunun yeni bir takım yönetmelikler çıkarmaz lazım. Yani diyelim ki her sene kontrol edip detaylı okey vermezse çalışmayacak şekilde. Hatta mümkünse bu şehirlerin içindeki yerlerdense dışarılarda bir katlı iki katlı binalar olması lazım. Çünkü bakın burada üst katlarda ses gitmesini aşırı yalıtım yapıyorlar. Bu sefer çıkış kapılarını kapatıyorlar. Bir takım problemlerle karşı karşıyayız. Şehrin göbeğinde bir yer. Yani bu tür yerlerin belki de şehir dışlarında tek katlı iki katlı binalar yapılması, oralara taşınması lazım. Yoksa evet, adam tutuyor apartmanın altındaki kolonu kesiyor. Şimdi bunların evet, kontrol ve denetimlerinin çok detaylı yapılması lazım. Yani orada bir kolon kesmesi var mı yok mu? Var diyorlar ama bunun olup olmadığını biz onların var demesiyle var diyemeyiz ki.
Tabii.
Bakılması lazım. Proje üzerinde eğer böyle bir şey varsa zaten oranın mutlaka yıkılması lazım. Yani çünkü orada o binayı taşımaz yani bir tanesinin yıkılması. Bunların çok detaylı, yani biz belediye veyahut da şey diye mesela diyorlar ki çalışıp çalışmadığını bilmiyoruz. Bir günde 1000 kişi 2000 kişi oraya girip çıkıyormuş. Yani ufak bir yerde ki bir bakkal değil ki 2 kişi gitsin. 1000 kişi gitten bir yere çalışıp çalışmıyor bilmiyoruz demek ne vali ne belediye başkanı ne de oranın emniyeti için doğru değil.
Yani hayatın akışına aykırı efendim, doğru söylüyorsunuz.
Evet yani mümkün değil, orada bu hepsi biliyor yani bunun. Veyahut da vergi dairesi vergi şeyi de biliyor, muhasebeci de biliyor. Zaten orada muhasebe bölümü arka taraftan duvarı kırarak kendilerini kurtarmışlar. Yani muhasebe bölümü var. Onlar arkadan duvarı kırıp kaçmışlar. Öyle diyorlardı. Ama diğer alttaki kişilere haber verememişler. Mesela böyle bir yangın anında alarm sistemi olması lazım. Veyahut da bir kokuyla bilmem neyle insanları duyurması lazım. Çünkü burada ses gitmiyor. Evet, yani sizin evet, dışarıda bağıran, çağıran veyahut da ölüyorum dese bu tara öbür tarafa geçmeyecek. Biz yalıtım yapmışlar. Öyle bir yalıtım ki üstteki komşular sesten rahatsız olmuyorlar.
Ama aşağıda yangın var. Doğru söylüyorsunuz. Hocam gerçekten de sizin gibi uzmanların bu tip görüşleri, özellikle böylesi, hani sizin başkanlığı yürüttüğünüz bölümünde böylesi değerli öğrencilerle bu hayata bu kadar katkı verirken böylesi olayların artık yaşanmaması gerekiyor. Gerçekten isyan ediyoruz. Halk olarak da isyan ediyoruz. Yani ben sizin isyanınızı olarak, bakın, düşünemiyorum bile.
Bakın şöyle bir problemle de karşıyız. Tamamen iş sağlığı güvenliği Türkiye'de 100 bine yakın piyasada çalışan insanımız var. Doçentlikle ilgili de en ufak bir ilerleme kaydedemiyoruz. Şu anda doçentlikle ilgili sadece sosyal politikaların altında. Halbuki teknik konuların altında olması lazım ki biz teknik konularda doktora yaparken öğrencilerimize doktora verelim ve bu konuları çalışsınlar. Yani şu anda o da yok. Yani bizim halbuki iş sağlığı güvenliği bu kadar, iş güvenliği bu kadar önemli. Hayatın içinde binlerce kişinin hayatını şey yapıyoruz. İlişte bir olay olsa biz bakıyoruz, şurada olsa burada olsa elimizden geldiği kadar çabalıyoruz. Ama ne yazık ki ben de dahil birçok arkadaşımız özlük haklarımızı alamıyoruz. Bu da yani YÖK'ün de...
Hocam bu şeyde de sizin yanınızdayız. Bu konularda da sizin yolunuzdayız. Ben çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu çok değerli bilgiler için. Saygılar sunuyorum.
Ben teşekkür ederim.
Sağ olun efendim. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Rüştü Uçan'la konuştuk. Her tarafını anlattı işin. Yani yanlış giden her tarafını bizim için mükemmel özetledi. Efendim şimdi buradan girişimlere doğru hemen yelken açalım. Hattımızda Doğuş Teknoloji'nin inovasyon lideri Tuğçe Engin Tabanlı var. Merhabalar Tuğçe Hanım.
Merhaba Serhat Bey.
Merhabalar. Ya şöyle biz sürekli girişimleri konuşuyoruz. Girişimleri ama tabii ki teker teker anlatmak da güzel ama onlara böyle bir yol çizmek, yön vermek ve onları bir yerden bir yere doğru götürmek bence çok daha güzel. Ve siz sanırım bu son geçen seneden 3. dönemdir yaptığınız bu Invendo App'la bunu evet. yapıyorsunuz sanırım değil mi?
Evet. Doğru söylediniz. Gerçekten en heyecanlı kısmı da aslında orası. Tabii her girişimin kendince heyecanlı bir yolculuğu var ama biz de onların yolculuğuna ortak oluyoruz. O heyecanı öyle paylaşıyoruz. Bir yerden bir yere getirmek, dediğiniz gibi yol göstermek, önlerini açmak, kendi network'ünüzü onlara sunmak önemli bir destek. Biz de Doğuş Teknoloji olarak tam bunu yapmaya çalışıyoruz. Invendo Venture Studio olarak bir oluşumun içindeyiz. Hem grup içinde...
Biraz bu oluşumu anlatır mısınız?
Evet. Hem Doğuş grubu içine kendi çalışanlarımıza, kurum içi girişimcilik sevdası olan çalışanlarımıza yeni iş fikirleri var ise bunlarla ilgili işte pazarda fikrin doğrulanması, fizibilitesinin hazırlanması, yol haritasının hazırlanması gibi bunu bir şirketleşmeye kadar götüreceğimiz bir yolda eşlik ediyoruz. Kurum içi girişimcilik platformunda biz bugün 2016 yılından bu yana diyeyim size 700'den fazla çalışanımızın iş fikrini değerlendirmişiz. Bunların 50'den fazlası yani 8 hafta kadar süren hızlandırma programlarımızdan mezun olmuş. Bir yandan çalışırken bakın hani kendi pozisyonuna devam ediyor, çalışırken kendi geliri devam ediyor. Ek olarak eğitimler aldığı, danışmanlık aldığı, haftalık olarak mentorluk aldığı bir hızlandırma programına giriyor. Ortalama 8 evet. hafta süren. Buradan mezun olan girişimlerden birini de mesela 2021 yılında şirketleştirdik. Şu anda da hatta ikincisi de yolda. Ağustos ayı gibi yeni spin-off şirketimiz yani içeriden çalışanımızın %80 hissesine sahip olacağı, Doğuş grubu olarak bizim sadece %20 hissesini alacağımız yeni bir şirket doğacak. Spin-off dediğimizde bu. Ağustos ayında da bu arkadaşımız mesela bu şirketin yöneticilerinden biri olacak. Böyle düşünün.
Peki şirketin İK'sı buna nasıl bakıyor? Yani ben şunu merak ediyorum. Yani sizinle de aşağı yukarı aynı yerlerde çalışmışız daha önce, ortak yerlerde. Şunu evet. merak ediyorum. Yani mesela değerli bir çalışanınız var ve değerli çalışanınız ben şirket kuracağım diyor. Siz de tabii deyip sermaye veriyorsunuz. Çok acayip geliyor bu bana.
Şöyle aslında beraber değerleniyoruz. O değerli çalışanın birincisi burada çalışmaktan mutlu olması. İş fikirleri olduğunda korkmadan bunu gelip burada anlatması, onu büyütmek için bizden destek istemesi, onu burada çalışmaya daha motive ediyor bu iş. Loyalty dediğimiz aslında çalışan sadakati ve çalışan memnuniyeti uzun dönem bir şeydir ya. Yani işe başladığı birinci gün iş fikrim var gelin bana para verin demiyor ki. Sizinle beraber çalışırken bir şeyler öğrenirken bir yandan da ya da kendi hayatında gördüğü bir şey için bir girişime niyetleniyor. Anında kariyerini bırakıp ekibini bırakıp gitmesi daha mı iyi? Bunu beraber şekillendiriyoruz değil mi? Ve şu da var. Spin-off olduğunda yani şirketleştiğinde %20 ortağı da biz oluyoruz. Dolayısıyla o değerli çalışan dışarıda değer yaratmaya devam ederken kendi şirketi için hissedar olarak biz de kazanıyoruz. Doğru yere bet ettiysek.
Doğru, doğru. Peki şunu soracağım. Bu seçimlerinizde mesela bizim şirketin işine yarayacak konuları destekleyelim gibi bir bakış açısı var mı? Yoksa her tür girişim sizin için girişim midir?
Şöyle, şirketin faaliyet alanlarıyla örtüşmesi aslında fikir sahibi için işe yarar. Çünkü hızlıca POC yapabilir. Yani bizim restoranlarımız, doğru, otellerimiz var, Galata Portumuz, otomotiv işimiz. Bunlarla alakalı evet, biliyorsunuz hani bir şeyse.
Gerçi doğuş deyince hani girmediği alan olarak da bir şey bulmak çok zor tabii.
Birazcık yayılmış olabiliriz. Dolayısıyla da POC yapması çok kolay. Oradaki yöneticilerden mentorluk alması, direkt o sektörle ilgili uzman arkadaşlarla onu eşleştirmemiz falan çok kolay. Tabii ki iyi olur. Bize de değer katar. Bizim bir sorunumuzu çözüyorsa ne kadar güzel. Ama bununla sınırlamıyoruz. Sadece birkaç tane kısıtımız var. İşte dijital mutlaka bir iş fikri olsun diyoruz. Yani doğru, gidelim şurada dükkan açalım gibi bir şey değil. Dijital tabanlı olsun, mümkünse yapay zekayla destekleyelim. Çünkü biz de doğuş teknolojiyiz. Hani doğuş grubunun içinde biz teknoloji kasıyız ve programı düzenleyen biziz. Dolayısıyla bizim yapay zeka uzmanlarımız, siber güvenlik uzmanlarımız, yüzlerce yazılımcımız, bizim kaslarımız burada. Bizim bazı sorunları artık teknolojiyle çözüyor olmamız lazım. Dünyada böyle. Haliyle grubun içinde biz de dijital ölçeklenebilecek, inovatif tarafı olan iş fikirlerini arıyoruz. İşte B2B olsun istiyoruz. Hani son kullanıcıdan ziyade şirketlerin dertlerini çözen işler olsun istiyoruz. Ama çok evet, aşırı sektör kısıtlaması yapmıyoruz. Bu içerideki kısmı. Bir de dışarıya tabii hani derseniz ki sadece siz kendi grubunuzun çalışanlarına mı çalışıyorsunuz? Dışarıda da startup ekosistemine fayda sağlamak için ikinci ayağı bu işin. Açık inovasyon dediğimiz. Bugün bütün büyük grupların aslında yürüttüğü hızlandırma programları var. Genel olarak senelik yapılan. Biz de üçüncü yılını yapıyoruz. Yeni açtık hatta. Yine Venture Studio'nun altından Invendo Up diye marka evet, koymuştuk. Invendo Up programının yeni geçen hafta duyurusunu yaptık. Bu yılki başvuruları açtık. 1 Mayıs'a kadar da başvuru topluyoruz. Burada da duyuruda da şöyle dedik. Az önce konuştuğumuz bir mimaride aslında. İşte yapay zeka destekli siber güvenlik uygulamaları, elektrikli araç ekosistemi, etik AI şu anda çok gündemde olan biliyorsunuz.
Doğru,
üretken
doğru,
yapay zeka, hani generative AI dediğimiz. Bunlarla ilgili ama bunlarla sınırlı olmayarak dedik. B2B ve SaaS dijital iş modelinde bir startup iseniz gelin başvurun. Hızlandırma programı boyunca kendi grubumuzun kapılarını açıyoruz. POC yapma imkanları tanıyoruz. Kendi network'ümüzde tanıştırmalarını planlıyoruz. Haftalık olarak mentorlukları, birebir eşleştirmemiz, işte alacakları eğitimler. Plus, az önce söylediğim aslında biz teknoloji şirketi olmamızdan mütevellit. Ne yapabiliyoruz? Evet. Bir yol haritası çizebiliyoruz beraber. Yani diyoruz ki abi sen bunu atıyorum Android'de yapmışsın, iOS'ta da yapalım. Platformu şöyle upgrade et. Bunun üzerine şunu koyarsan olur. Gel burayı Gen AI ile şöyle besleyelim. Niye bunu sen böyle gösterdin ki? Ona gerek yok abi, şunu şuna bağlarsan zaten şu çıkar. Yani adamın topolojisine kadar fikir verebilecek kurumsal mimariden anlayan arkadaşlar var. Veya siber güvenlik kişiyse mesela niye onları çağırıyoruz? Çünkü içeride zaten 40 kişilik siber güvenlik ekibi var. İşte 50 kişilik yapay zeka ekibi var. Onlarla istişare edebilir. Ben yol haritasında işte A'yı seneye koymuştum da B'yi öbür seneye koymuştum diyecek. Diyeceğiz ki abi ne gerek var ya? Gel sen C'yi yapalım, biz 3 ayda da şöyle yaparsın. Aa diyor.
Hani ya bir de böyle bir danışmanlığı dışarıdan çok büyük paralar evet, vererek de bulamazlar. Büyük evet, şirketler dahi bulamazlar sizdekiler kadar yetişmiş bravo, kişileri.
Bravo, gerçekten hani teşekkür ederim. Tam dediğiniz gibi. Sırf bunu bilerek başvuran girişimciler bizi çok mutlu ediyor. Geçen sene mesela başvurular 150 yakın girişim başvurmuştu. İçeride hali hazırda yatırımcısı da olan bir girişim başvurdu. Mesela ona ben sormuştum. Yani bir sürü çünkü hızlandırma programı var malum. Hep de benzer dönemlerde açıyoruz. 6 ay kadar sürüyor çünkü. Dedim ki mesela neden bizim programımıza başvurdun sen? Hani hangi kısmı senin ilgini çekiyor? O da dedi ki çok fazla uzmanlık desteği alabileceğimi gördüm. Benim de tam olarak buna ihtiyacım var. Ben işte yazılımcıyım ama işte şunu şunu çok iyi yazıyorum ama benim bilmediğim en tane şu kadar şu kadar konular var ve sayıyor. Buna da vakıf. Ben bunları öğreneceğim programı arıyordum. İçeriği okudum ve içime sindi dedi. Hakikaten de onunla çok güzel çalıştık. 6 ay boyunca yeni yatırımını da aldı geçtiğimiz ay. Yani biz de bunu fark eden, bunun için gelen yeni nesil girişimciyi çok arıyoruz.
Ya tabii İnşallah şu var, hani eğer girişimcilik siz başarısız olsanız bile size değer katan bir şeyse evet, o oradan gitmek lazım. Yani başka bir yere bakmamak lazım.
Valla ağzınıza sağlık diyorum. 1 Mayıs'a kadar hakikaten dijital startupların ölçeklenme planı olan startupların başvurularını bekliyoruz merakla ve dört gözle. Biz de onlarla öğreniyoruz. Biz de onlarla beraber büyüyoruz, gelişiyoruz. Şu ana kadar girmediğimiz bir sektöre ait iş yapıyorsa o da bize o sektörü öğretiyor. Neden bunu böyle yapıyorsun diyoruz. Çünkü şundan diyor evet yani anlatıyor. Hatta bizde de bir ışık yakıyor. Geçen sene bir sürdürülebilirlik startup'ına mesela yatırım yaptık. Grubun içinde birden fazla şirketimizde POC yaptı. Sonra onlar satışa döndü. O esnada da bize öğretiyor. Yani neymiş bu, neden bu hizmeti alıyoruz öğrendik. İşte karbon salınımı ölçülmesi, raporlanması vesaire, bununla ilgili farkındalığımız arttı. O da bize öğretiyor tabii.
Ne güzel. Valla Tunç Hanım, özellikle de ben şunu söyleyeyim size, sizinki gibi hızlandırma programları, sizdeki gibi doğru kişileri bir araya getiren şeylerde, yapılarda benim sizden en büyük isteğim o insanlarla bizi de tanıştırmanız, hatta yayını almamız ve onları bütün Türkiye'ye tanıtmamız.
Aa, ne güzel. Olur. Tamam, tabii ki. Anlaştık.
Çok isterim. Yani bu konuda o dediğim gibi pırıl pırıl insanları mikrofonlara çok yakışıyorlar, o güzel insanlar.
Değil mi? Tamam, anlaştık. Bizim hızlandırma programı mezunlarımızla zaman zaman bir araya getirelim sizi. Hatta yeni dönem mezunlarını da bakalım.
Seve seve.
Bir onların ağzından dinleyin hikayelerini. Bakalım.
Vallahi seve seve. Harika olur.
Tamam
Tunç Hanım. Çok teşekkür ederim ben verdiğiniz bu değerli bilgiler için ve özellikle attığınız, geleceğe yönelik attığınız bu adımlar için.
Biz çok teşekkür ederiz. Fırsat verdiniz. Dinleyen girişimci arkadaşlarım varsa 1 Mayıs'a kadar Invendo Venture Studio adresinde bekliyorum. Ama.
Sağ olun efendim. Saygılar sunuyorum.
Çok sağ olun. Hoşçakalın.
Evet, Doğuş Teknoloji İnovasyon Lideri Tuğçe Engin tabanlıyla konuştuk efendim. Evet ya, çok güzel şeyler bunlar. Efendim şimdi sağlık tarafına geçelim. Hattımızda Acıbadem Fulya Hastanesi göz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Nazan Bengü Deniz var. Merhabalar Sayın Hocam.
Merhabalar. İyi günler diliyorum.
Saygılar sunuyorum hocam. Hocam şöyle bir şey var. Şimdi bizim toplumumuzda böyle biraz komik karşılanan, biraz böyle şey yapılan şaşılık hastalık olarak değil de böyle bir toplumsal bir gülme unsuru olarak düşünülür. Niye bilmiyorum tabii ki bunu, hiç ailesinde şaşı olmayan insanlar belki bunu böyle düşünüyorlar ama yani bunun özellikle bir hastalık olduğunu düşündürtmek istedim. Siz de bu konuda çok güzel açıklamalar yapmışsınız. Bunları bütün Türkiye ile paylaşalım istedim. Çok sağ olun kabul ettiğiniz için.
Ben teşekkür ederim bize bu fırsatı verdiğiniz için.
Sayın hocam, öncelikle şaşılığın sebepleri konusundan başlayalım mı?
Evet, tabii ki. Şaşılık aslında daha çok genetik yatkınlığı sonucu ortaya çıkan bir problem. Yani genlerimizde yazılı olan bir şey bazı insanlar için ve çocuklarda çok da nadir görünmüyor. Yani %5 civarında. Ama bunun dışında bir takım nörolojik hastalıklar, bazen travmalar sonradan oluşan işte viral enfeksiyonlar sonrası ya da bazı sendromlarla da şaşılık ortaya çıkabiliyor. Yani her yaşta ortaya çıkabiliyor. Daha yaygın gördüğümüz bizim genetik formu. Genetik form deyince aileler genellikle bu doğuştan kaymalarda şöyle bir endişeler oluyor. Bizim ailemizde kimse de yoktur. Niye genetik, hani genetik diyorsunuz? Aslında genetik derken illa da ailede olması şart değil. Tabii ki ailede varsa, anne ya da baba tarafında varsa, özellikle akraba evliliği varsa çok daha sık görüyoruz. Ama ailede hiç olmadığını varsayalım. Olmasa bile genetik mutasyon sonucu, yani sadece o çocuğa özel bir mutasyon sonucu da genlere kodlanmış bir kayma problemi olabiliyor.
Peki bu kayma sadece dışarıdan görülen fiziksel bir bozukluk gibi mi düşünmeliyiz, yoksa görmeye de zarar veren bir şey midir?
Tabii ki fonksiyonel bir bozukluk. Hiçbir şekilde fiziksel, yani estetik bir sorun değil. Tabii ki karşıdan bakınca biz gözlerimizle göz kontağı kuruyoruz, iletişim kuruyoruz. Evet. Eğer bu göz kontağı kurmada iki göz paralel aynı kişiye bakmıyorsa birincisiyle göz kontağı kurmamız çok zor. Asla buna estetik gözüyle bakmıyoruz. Birincisi. İkincisi, fonksiyonel olarak iki gözü, biz iki gözümüzle aynı anda görüyoruz. Gözlerden biri başka bir noktaya, biri diğer bir başka noktaya bakarsa, ikisi aynı noktaya bakmadığı için ya çift görmeler ortaya çıkıyor ya da beyin o görüntülerden bir tanesini siliyor ve tek gözle görüyor. Yani tek ayak üstünde yürümek gibi düşünün. Kendi bir gözünüzü kapatın örneğin. Tek gözünüzle baktığınızda konforlu görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Onun için iki gözle bir arada görebiliyor olmak çok değerli bizim için. Bu nedenle kaymayı fonksiyonel bir problem olarak kabul ediyoruz ve illaki herhangi bir yöntemle düzeltilmesini istiyoruz.
Peki hocam, hani aileler şaşılığı hani görerek, fark ederek bakıyorlar ama hani belli işleri yaparken çocuğun şaşılık çekmesi durumu ve karşıdan gözükmemesi gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Yani biz şaşı olduğunu gözle fark edemediğimiz bir insan aslında şaşı olabilir mi?
Olabilir, olabilir. Çünkü aslında ben hep öğrencilerimde de zamanda söylemişimdir. Anneler her zaman haklıdır bu konuda. Anne, ya bu çocuğun gözünde bir tuhaflık var. Ya gözü sanki kayıyor gibi mi? Ya da bir başka bakıyor, bir tuhaf bakıyor gibi bir takım ifadelerle. Tam kaymayı da fark edemeyebilir ama gözde bir anormallik olduğunu anneler çoğunlukla hissediyorlar. Dikkatli babalar da hissediyorlar son zamanlarda. O da çok hoşuma gidiyor. Eskiden bu tamamen annelere yönelik bir tespitti. Ama şu anda hakikaten babaların çok ilgili olduğunu ve burada çok doğru tespitler yaptığını görüyorum.
Hocam 20 sene önce 2 yaşındaki çocuğumun göz rahatsızlıklarını ben çözmüştüm. Şimdi o konuda şey yapmayayım ben. Babaların hakkını yemeyeyim.
Evet. Evet, evet, onun için babalarının hakkını teslim etmek istedim. Hepsi için geçerli değilse de. Tabii anne çocuk çocuk daha yakın temasta oluyor ve daha çoğunlukla günün daha, özellikle küçük çocuklar için söylüyorum bunu, günün daha büyük bir kısmını anneyle geçirdiği çocuk, özellikle emzirme döneminde ve öz bakım döneminde, bebeklik döneminde anneyle daha fazla vakit geçiyor ve onlar fark ediyorlar bunu. Ve çoğunlukla da aileden sen işte evham yapıyorsun, yok bu çocuğun gözünde bir şey, bu çocuğun gözü gayet güzel gibi bir takım tepkilerle karşılaşıyor anneler. Bu da çok sık gördüğümüz bir şey. Ama muayene ediyoruz, bakıyoruz gerçekten kayma var. Her zaman öyle karşıdan bakışta hemen belli olmaz. Örneğin belli bir baş pozisyonu vardır çocuklarda. Bu çok kıymetli bir bulgudur bizim için. Başını bir tarafa eğer çocuk sürekli olarak, boynu işte boyun eğriliği, tortikolis falan gibi düşünülür. Halbuki diğer tarafa eğdiğinde gözünde kayma olduğu için çocuk o pozisyondan kaçmak için devamlı belli bir tarafa başını eğip tutar.
Ve bu yani manuel olarak gözlerini doğru pozisyona getiriyor gibi bir şey var değil mi hocam?
Bazı kaymalarda bunu yapabiliyor çocuklar. Her kaymada bu söz konusu değil tabii. Bazı kaymalarda o kaymadan kaçma şansı var bir anlamda. Onu kompanse etmek için belli bir baş pozisyonu geliştiriyor. Bu da bizim için çok kıymetli bir bulgudur. Yani o çocuk o baş pozisyona baktığında gözler çok paralel görünür, gayet düzgün görünür ve bu baş pozisyonu da fizik tedavi gören çocuklarımız vardır örneğin. İşte bu çocuğun boynu eğildi, bu eğildikçe fizik tedaviye gidiyoruz gibi. Oysa ki bir bakarız göz kaynaklıdır. Göz problemini düzelttiğiniz zaman baş pozisyonu otomatikman düzelir, kendi kendine düzelir.
Peki hocam, bu şaşılığın tedavisi zor bir şey midir? Yani burada nasıl bir tedaviden bahsetmek gerekir? Tabii vakadan vakaya değişir ama genelliği soruyorum.
Tabii genel olarak söyleyecek olursak şaşılık tedavisi aslında şaşılığın başladığı andan itibaren bir süreç. Burada çocuk, kendisi, çocuğun yapısı, kişisel özellikleri, ailenin, anne ve babanın konuya yaklaşımı çok çok önemli. Hekimle doğru iletişim kurması çok önemli. Çocuğun hekimle iyi iletişim kurabilmesi önemli. Çünkü çok çeşitli ve çok uzun tedavileri olan bir şey. Bazılarında daha kısa sürer, bazılarında daha uzun sürer ama genellikle yıllara yayılan bir tedavidir şaşılık. Örneğin işte en başta tabii bir gözde bir göz bozukluğu varsa, kırma kusuru varsa o gözlük ihtiyacının, numaraların doğru bir şekilde ölçülmesi ve gözlüğün verilmesi gerekir. Eğer gözlerden biri kaydığı için tembelleşmişse, yani daha az görüyorsa diğer göze göre, o zaman da kapama tedavileri veririz. İşte bir gözü kapatıp, sağlam gözü kapatıp daha az gören gözü teşvik etmek amaçlı kapama tedavileri veririz. Burada tabii ailenin uyumu çok önemlidir. Sadece çocuğun değil, ailenin konuya bakışı da çok önemlidir. Aile konunun gerekliliğine çok inanırsa bu kapama tedavileri de çok başarıyla uygulanabilir ve çok çok güzel sonuçlar alıyoruz. Yani tedavi edilmiş çocuklarla tedavi görmemiş çocuklar arasında dağlar kadar fark oluyor. Çok çok az görecek bir gözü biz kapama tedavisiyle tamamen normal bir, normal gören bir gözle dönüştürebiliyoruz. Eğer özellikle aileyle uyumumuz iyi olur, onlar da bize bu konuda destek verirlerse.
Anlıyorum. Ama böyle hani insanlar şeyden korkuyorlar ya hocam, daha çok ameliyat ya da kesi olan bir şeyden korkuyor, tedaviden korkuyorlar ya. Şimdi o yüzden şaşılık tedavisine gitmeyenleri duydum.
Evet. Şimdi aslında yani bundan korkmak değil, bundan mutlu olmak gerekir. Neden?
Değil mi?
İşte diyelim gözlüğünü verdik, kapama tedavisini yaptık. Gözler ikisi de çok güzel görüyor. Her şey iyi ama çocuğun gözü hala kayıyor. Şimdi böyle olduğunda artık yapacak bir şey yok da diyebilirdik. Ama bizim elimizde bir seçenek daha var. Bütün diğer yollar tüketilmişse, kayma hala devam ediyorsa, kaymaların önemli bir kısmını, hele ki şu anda artık çok estetik yöntemlerle yaptığımız bir kayma ameliyatıyla düzeltebiliyoruz. Bu bazen aileleri çok korkutuyor, gözünü korkutuyor. Adı ameliyat tabii sonuç olarak.
Tabii,
ama
tabii.
Bir de göz... ameliyattan bir süre sonra nereden ameliyat edildiğini kimsenin fark etmesi mümkün olmuyor. Kendi evde dahil. Bazen ben bir de Asya'yı ameliyat sonrası ileriki yıllarda muayene ederken acaba yanlış göze mi bakıyorum? Bunu bu göz mü yapmıştık biz ameliyatı? Aynı bu göze mi yapmıştık diye bir tereddüt geçirdiğimiz oluyor. Onun için yani estetik olarak bu ameliyat yapıldıktan sonra gözünde herhangi bir önemli bir normal koşullardaki ameliyatlar için söylüyorum tabii.
Tabii.
Çok ekstrem vakalar her zaman için vardır, çok zor vakalar ama standart bir şaşılık cerrahisinden sonra kozmetik öyle kapağında falan bir kesi olmuyor zaten. Gözün içinde gizli bir yerden yapıyoruz şaşılık ameliyatını. O nedenle ameliyat aslında bu bakımdan korkulacak bir şey değil. Tabii eski dönemde aileleri aslında korkutan hikayeler, başka hikayeler. Şöyle ki çok eski zamanlarda anestezi tekniklerimiz, ameliyathane koşullarımız, çocukları sakinleştirme yöntemlerimiz bugünkü kadar ileri değil.
Tabii ki, tabii ki.
Hakikaten benim mesleğe ilk başladığım yıllarda çocukların video kayıtlarını yaparken arka plandaki sesleri dinliyorum ben şimdi. Ve işte feryat figan ameliyathaneye giren, olaydan çok korkan, sonra doktor ve hastane korkuları gelişen çocuklar oldu. O dönemlerde oldu bunlar. Ama şimdi artık çocuklar çoğunlukla öncesinde bir şurupla sakinleştirip ne olduğunu anlamadan ameliyathaneye iniyorlar ve odalarında gözlerini açıyorlar. Ne olup ne bittiğini bile çok fark etmiyorlar. Yani biz küçük çocuklarda özellikle ameliyat kelimesini de kullanmıyoruz. Onların yanında da konuşmuyoruz. Çünkü ne olduğunu çok anlamıyorlar bile. Bir şey oluyor ve ertesi gün pansuman için geldiklerinde aynı günde eve gönderiyoruz. Ve ertesi gün pansuman için geldiklerinde koridorlarımızda koşuşturuyorlar. Yani çocukları hırpalayan bir ameliyat değil. Hani büyük bir işte diğer ameliyatları düşünecek olursanız çocuğu ameliyat sonrası hırpalayan bir ameliyat değil. En fazla gözüne kirpik kaçmış gibi bir his yaşıyor atılan işlerden dolayı. Öyle bir şey hissediyor. Onun için aileler tabii adı ameliyat için, olduğu için korkuyor ama bazen birden fazla ameliyat gereksinimi olan çocuklarımız oluyor. İlk ameliyatta aileler çok endişeli oluyor. İkinci ameliyatta çok rahat oluyorlar. Çünkü görüyorlar ki çocuklar genellikle o ameliyat gecesinde zaten uyuyarak geçirecekler. Ertesi günde güle oynaya pansumana gelecekler. Bu nedenle...
Hocam yani çocuklarla bu tecrübeyi yaşamak, yaşatmak özellikle ailelere bu konularda sizin verdiğiniz şu şeyi verebilmek, motivasyonu verebilmek harika bir şey. Ben çok teşekkür ediyorum size bu verdiğiniz bilgiler için.
Rica ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim bize bu fırsatı verdiğiniz için.
Saygılar sunuyorum hocam. Çok sağ olun. Evet, Acıbadem Fulya Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Nazan Bengüdeniz bize mükemmel şeyler anlattı. Ya evet, korkulacak bir şey değil bu ve çözümü olan şeyler, çözümü olan her şey, tedavisi her ne olursa olsun mükemmeldir. Bunu bir kenara yazın efendim. Efendim şimdi farklı bir konuya geçelim istiyorum. Bu konuyu sıkça konuşuyoruz ve daha da konuşacağız buralarda. Hattımızda Mobile House İş Geliştirme Direktörü Pelin Şimşek var. Merhabalar Pelin Hanım.
Merhabalar Serhat Bey.
Merhabalar. Valla Pelin Hanım şöyle bir şey, biz farklı hayatlar yaşamaya başladık ve farklı hayatlara doğru yönlenmeye başladık. Eskiden evet ya gider bir otelde kalırız, işte gider bir çadır kurarız filan derken işin içine karavanlar girdi ama en önemlisi tiny house'lar girdi. Çok değişik bir konsept olarak ve eğer ben yanlış bilmiyorsam yine sizin verilerinize bakarak söylüyorum, bayağı da Türkiye'de bu işe yönelim artmış durumda değil mi?
Doğru, evet. Aslında yaklaşık 2018-2019 senesinden beri ilk tiny house ürünlerini Türkiye'de de görmeye başladık. Ancak özellikle pandemi sonrası hem doğada yaşam deneyimi, konaklama deneyimine dair farkındalığımız arttı. Hem de daha çok bu tip alanlar içerisinde olma isteğimiz gelişti. Bu sebeple pandemi sonrası aslında daha çok rastlamaya başladık ve üretimleri daha çok arttı diyebiliriz.
Vallahi insanlar hayatın farkına vardılar gibi geliyor bana. Siz bu konuda çok enteresan üretimler yapıyorsunuz ama tabii ki bu işin de en önemli bilgileri sizde. Şimdi tiny house'ları insanlar eskiden biz yaparız, istediğimiz yere koyarız kafasındayken sanırım bunun için yeni düzenlemeler de geldi değil mi efendim?
Doğru, evet. En son aslında konunun turizm bacağında bir düzenleme geldi. Bununla alakalı mevcut yönetmeliğe aslında tiny house'lar ilk defa mobil evler olarak bir resmiyet kazandı. Aslında harika. Bu oldukça önemli bir konu. Bizim de aslında bir süredir hani beklediğimiz, istediğimiz bir gelişmeydi bu. Aslında tiny house olarak değil, mobil evler olarak da yönetmeliğin içerisinde geçiyor olması oldukça önemli. Çünkü tiny house aslında çok geniş bir kavram. Dünyada örneğin tiny house hem mobil hem sabit modüler olarak örneklerini görebiliyoruz. Evet. Ama Türkiye'deki tiny house'un karşılığı aslında daha çok tekerlekli mobil evler, plakalı ve ruhsatlı araçlar olarak biliniyor. Tabii mobil olma özelliği çok önemli, çok kritik ve yönetmenin içerisinde de mobil ev olarak geçiyor.
Peki bu bir eskiden araç gözüyle mi bakıyorlardı efendim buna?
Aslında her zaman bir araç yani olarak biz değerlendiriyoruz. Farklı kategorilerde tiny house ürünleri var ama bizim ülkemizde bahsettiğimiz tiny house ürünleri plakalı ve ruhsatlı trafik karayolları standartlarında üretilen karayollarında çekilmeye uygun araçlar. Bu sebeple mobil olma özelliği taşıyorlar ve turizm tesislerinde de bu yeni yaratılacak çerçevesinde değerlendirecek olursak mobil olma özelliği aslında amacına uygun bir tiny house üretimini gerektiriyor. Yani kalıcı bir şekilde ürünün bir yere bırakılıyor olması gibi bir senaryo değil, gerekmesi halinde özellikle işte muayene zamanlarında veya farklı sebeplerle ürünün yer değiştirmesi gerekmesi halinde mobil özelliği kullanılarak aslında yer değiştirebiliyor ürün, çekilebiliyor.
Süper bir şey bu. Peki bunun şimdi mobil evi olmasının dışında da sanırım getirilen düzenlemeler var değil mi? Yani mesela nasıl bir alana koyuyorsunuz? Çevrenizde doğru. Başka kaç tane tiny house olabilir? Ne kadar yakında olabilir gibi kavramların da artık yerine oturmuş olmasını düşünüyorum ben.
Evet, dediğiniz gibi yönetmenin içerisinde bu tip maddeler de var. Bu da oldukça önemli çünkü günün sonunda aslında bu turizm alanlarında konaklayanların aslında beklentisi bir nevi aslında daha doğaya dönülen, daha istenildiğinde sosyalliğin olabildiği, istenildiğinde mahremiyetin sağlanabildiği alanlar. Bu yüzden de mobil ev, yani bir mobil ev başına en az 250 metrekare bir alan bırakılması gerekiyor. Bu da aslında hem ürünlerin kendi arasındaki mahremiyeti sağlaması hem de genel aslında peyzaj anlamında da daha doğru bir yerleşim planına yönlendiriyor tesisleri.
Harika bir şey bu. Yani hani biz İstanbul'da böyle dirsek teması oturduğumuz komşularla evlerden çıkıp bir başka yere tiny house'larla dirsek teması oturmamız çok saçma olurdu. Bu bence güzel bir değişiklik.
Kesinlikle. Aynı zamanda yine bu düzenlemeler içerisinde örneğin mobil evin istenildiği zaman hareket kabiliyetini koruması, yapılan peyzaj düzenlemeleri içerisinde de kolayca tesisten ayrılıp tekrar geri gelebilmesinin sağlanması gerekiyor. Bu da yine önemli bir konu çünkü diğer türlü aslında kalıcı bir şekilde bırakılma yönüne gidiyor. Ama aslında mobil olma özelliğiyle tasarlanmış bir ürünün istenildiğinde aslında kolayca hareket ettirilebiliyor olması gerekiyor.
Süper bir şey. Ama beni yine en çok şaşırtan şeylerden bir tanesi yönetmelikte aslında sadece o sizin dediğiniz gibi çevrede kaç tane olabilirin vesairin dışında içine de yapılması gereken şeylerin dillendirilmesi olmuş. Ben bunu enteresan buldum. Ne dersiniz?
Kesinlikle. Zaten küçük alanlar olmaları sebebiyle, daha minimal alanlar olmaları sebebiyle tasarımları ve fonksiyonellikleri de çok önemli. Sonuç olarak bir konaklama tesisinin bazı gereklilikleri ve gereksinimleri var. Bunların da aslında ürünün boyutundan bağımsız olarak sağlanabiliyor olması gerekiyor. Bu da doğanın içerisinde yine konaklama deneyimini daha konforlu bir hale getiriyor.
Yani evet, yani yastıktan çöp kutusuna, havludan minibara kadar neler olacağı tek tek sayılmış. Bayıldım ben buna, bu bakış açısına.
Kesinlikle, aslında bu sayede de daha bilinçli bir şekilde aslında mobil evlerle turizm deneyimi sağlanabiliyor olacak. Çünkü yayının başında da dediğiniz gibi artık hani bilinirliği arttı ve artmaya da devam edecek. Çünkü bu doğada konaklama deneyimi, doğa turizmleri ülkemizde de aslında çok iyi yerlere gidebilecek çok büyük fırsatlarımız, imkanlarımız var. Bu sebeple de çok daha doğru bir şekilde, sağlıklı bir şekilde büyümesi ve gelişmesi gerekiyor. O yüzden bu tip uygulamalar oldukça önemli.
Peki şunu sorayım ben size. Şimdi siz Türkiye'de tiny house'ları en etkin ve en fazla üreten firmaların başında geliyorsunuz diyelim. Hani bunu söylemek yanlış olmaz herhalde. Eğer yanlışım varsa lütfen düzeltin beni. Şunu merak ediyorum ben. Bu yeni yönetmeliklerle birlikte sizin buna bakış açınız değişti mi? Ya da siz zaten böyle mi üretiyordunuz?
Evet, biz aslında zaten böyle üretiyorduk dediğiniz gibi. Bizim aslında mobil ev ve tiny house konusuna bakış açımız hani ilk günden beri çok daha endüstriyel ve amacına uygun bir üretim gerçekleştiriyor olmak. Tüm gerekli işte belgelemeleri, sertifikasyonlarıyla birlikte biz aynı zamanda Türkiye dışında da 7 farklı ülkeye ihracat yapan bir markayız tiny house ürünlerimizi. Bu sebeple bizim için bu konunun aslında regülasyonlarına, standartlarına uygun bir şekilde ele alınıyor olması oldukça kritik. Günün sonunda biz bir araç üreticisiyiz bir yandan. O yüzden evet, farklı sorumluluklar da beraberinde getiriyor. Biz aslında bu anlamda yönetmeliği olumlu buluyoruz ve daha söylediğim gibi daha doğru bir şekilde şekillenebilmesi, daha kontrollü bir şekilde gelişebilmesi adına oldukça önemli.
Peki şunu da sormak istiyorum size. Hani tiny house'ları ben gelişimini tabii ki uzaktan izliyorum. Henüz daha içine girme fırsatım olmadı. Ama bu konuda bir süre gelen bir Ar-Ge süreci var mıdır? Yani eskiden böyle yapılıyordu, artık şöyle yapılıyor. Evet. Şöyle yapsak daha iyi olur'a doğru siz geliştiriyor musunuz? Dediğim gibi bunu piyasada çok fazla siz geliştirdiğiniz için soruyorum size.
Kesinlikle her sektörde, her üründe olduğu gibi sürekli bir Ar-Ge çalışması devam ediyor. Bu zaman zaman bizim yaptığımız araştırmalar dolayısıyla, zaman zaman müşterilerimizden aldığımız geri bildirimler doğrultusunda aslında çeşitli Ar-Ge süreçlerinin içerisinde oluyoruz. Bunlar örneğin malzemelerle alakalı olabiliyor, üretim teknikleriyle ilgili olabiliyor. Çünkü bildiğiniz üzere aslında tiny house'larla alakalı bu O2 sınıfı bir araç olması dolayısıyla belli bir ağırlık sınırı da var. Örneğin bu ağırlık sınırının içerisinde kalacak şekilde hem fonksiyonel bir ürün tasarlanması gerekiyor, hem kullanıcı ihtiyaçlarını karşılıyor olması gerekiyor. Bir yandan estetik olması gerekiyor. Aslında pek çok farklı talebi birleştiriyor içerisinde. O yüzden de örneğin işte malzemelerin hafifletilmesi gibi farklı Ar-Ge'ler sürekli olarak yapılıyor aslında.
Peki bunlar araçlardan bahsettik. Bunun sigorta ve kasko gibi özellikleri olabilir mi?
Evet, aslında bununla alakalı bazı çalışmalar var. Bizim de içerisinde olduğumuz çalışmalar var. Dediğiniz gibi aslında bir araç olduğu için yine tabii ki direkt doğrudan bir otomotivle birebir aynı düzenleme olmayabiliyor. Ama yine ürüne uygun sigorta ve diğer hizmetlerden faydalanabiliyoruz.
Anladım, yani orada. Peki son olarak size şunu sormak istiyorum. Biz bunu Türkiye için düşünüyoruz ama siz pek Türkiye'yi, salt Türkiye'yi düşünmüyorsunuz. Yurt dışına da açılıyorsunuz diye biliyorum. O yurt dışına açılma serüveniniz nasıl gidiyor?
Çok güzel gidiyor aslında. Tabii tiny house günün sonunda çok cazibeli bir ürün de çok güzel bir aslında amacı vaat ediyor. Yani günün sonunda aslında ulaşmak istediğimiz nokta kullanıcının doğanın içerisinde konforlu bir yaşam deneyimine ulaşıyor olması. O yüzden Avrupa'da da tabii ki bu hem sürdürülebilirlik tarafında hem daha minimal maliyetlerle, daha minimal giderlerle yaşama bakış açısı oldukça gelişmiş durumda. O yüzden aslında yurt dışında da bu anlamda çok ciddi bir farkındalık olduğunu söyleyebiliriz, gelişmekte olduğunu söyleyebiliriz. Hem bireysel kullanım anlamında hem konaklama deneyimi ve turizm tarafında. Bu sebeple aslında ağırlıklı olarak Avrupa'da şu anda bizim satış kanallarımız mevcut. Oralarda da çalışmalarımız, iş geliştirme süreçlerimiz devam ediyor.
Valla Pelin Hanım, ben çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu çok değerli bilgiler için. Gerçekten de ülke, bana gelen şu ki hani ülke buraya doğru bayağı bir yönlenecek. Ben de dört gözle bekliyorum bunun sonuçlarını. Sizi de sık sık buraya almak isterim. Çünkü şeyi konuşmamız lazım. Ülkede nasıl gelişiyor, daha iyi adım atmak için neler yapmamız lazım. Çok sağ olun verdiğiniz bilgiler için efendim.
Kesinlikle, çok teşekkürler Serhat Bey. İyi yayınlar diliyorum.
Saygılar sunuyorum, çok sağ olun. Evet, Mobile House İş Geliştirme Direktörü Pelin Şimşek'le konuştuk efendim. Bize süper bir özet yaptı. Böylece programın da sonuna gelmiş olduk efendim. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya varlıkları üzerinden. Hepinize mutlu bir hafta diliyorum. Yarın Yapay Zeka programında görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.
Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te.